Ayrım 9.
Orada bütün bir gün kaldım ve ne halde olduğum tamamen aklımdan çıkıp gitti. Giriş zemin seviyesindedir. Sonra 3 kat daha inersiniz. Benim karşıma karanlıkların içinden beliren 2 metrelik heybetli bir Maltalı çıktı. Bir hışımla kameralarımı elimden kaptı. Şaşkınlığımı ve tartışmaya hazırlandığımı görünce alelacele ekledi. No cameras. Ve belki İngilizce bilmem endişesi ile devam etti. Defendu. Kameraları tahta bir dolaba yerleştirdikten sonra eliyle işaret etti. Voila. Bugün bile birçok müzede neden fotoğraf çektirilmediğini anlayabilmiş değilim. Karşılığında bir ücret isteyebilirler. Fakat herhalde tek neden bu değil ki Paris'te Müze de l'Homme'daki bütün ödeme ısrarlarıma rağmen yetkilileri ikna etmeyi başaramadım. Kimi zaman da arkeologların kendi alanlarına giren konuların aydınlatılmasından pek hoşnut kalmadıkları zehabına kapılırım. Bahşiş denilen nesnenin mucizelerini deneylerle yaşamış olduğum için Maltalı devin avucuna 2 Malta lirası sıkıştırdımsa da pek para etmedi. Bahşişi kabullendi fakat kameralarımı vermedi. Yalnızca 1.68'lik yüz hizama doğru eğilerek ciddi bir ifadeyle kulağıma fısıldadı. Bayım, burası kutsal bir yerdir. Kutsal bir yer olduğu su götürmezdi. Ben de mesele çıkarmayacak kadar uysaldım. Fotoğraf çekmeye değecek bir şeyle karşılaşırsam nasıl olsa bir yolunu bulurum diye geçiriyordum aklımdan. Derken kamera bekçisinin bir el çırpması ile kendisinden birkaç santim daha uzun ikinci bir dev daha beliriverdi. Küçük bir odadan çıkan bu ikinci de katılınca bir anda devler arasında kalıvermiştim. Birinciye kıyasla daha da gençti. Boynuna kırmızı ipekten bir kaşkol sarmış, kafasına da bir bere geçirmişti. Değişik dillerden meydana gelen karmaşık bir Fransızca ile anlatmaya çalıştıklarından 3 şey anladım ki, birincisinin İngilizcesi daha iyi olmalıydı. Ve de biri müze, diğeri de hyperjum olmak üzere götürülebilecek 2 şey vardı. İçerideki 4 adet camekanlı kasayı düşünecek olursak, müze sözü biraz abartma olur. Her ikisini de görmek istedim. Genç deve de 2 lira toka edip anlatacaklarını İngilizce olarak nakletmesini istedim. Birlikte camekanlara doğru yürüdük. 1902'de şimdi içinde bulunmakta olduğumuz evin inşası sırasında bir şans eseri olarak bulunan Hyperjum varlığını bu kasvetli binaya borçlu idi anlayacağınız. Mutlu bir rastlantıydı kısacası. Dev adamın bana göstermeden de neyle ilgileneceğimi biliyordum. Söz konusu nesne 10 santim boyunda çömlekten bir heykelcikti. Ana tanrıça diye biliniyor, bazı kitaplarda ise uyuyan kadın diye geçiyordu. 4 ayak üzerindeki bir kabuğun içine uzanmıştı. Tıknaz gövdesi ancak kaplumbağa kabuğuna benzetebileceğim bir örtüye sarılmıştı. Bir kolunu kıvırarak başının altına yerleştirmişti. Kısacık bodur bacakları vardı. Doğrusu ana tanrıçadan söz edilir, üstelik bu sözler Neolitik devire bağlanırsa kulak kabartmadan edemem. Taş devri artistleri ana tanrıçayı çizimlemeye neden böylesine düşkündüler? Ana tanrıça gerçek anlamda ne ifade ediyordu? Bu figürler tanrıların anası şeklinde mi yorumlanmalıydı? Koskoca bir saçmalıktan başka bir şey değildir bu yaklaşım. Taş devri artistlerinin dünyasında tanrılar bağımsızdır, ne aileleri ne de anneleri vardır. Taş devri ana tanrıçasının tıpatıp kopyaları, orijinali Valletta'daki ulusal müzededir, La Gravette'de, Luzel'de, Lesbuk'ta, Çukurca'da, Kostyenko'da, Willendorf'ta ve Petersfield'de bulunmuştur. Ana tanrıça sözcüğü bizim zamanımızın bir ürünüdür. Taş devri artistlerinin ana tanrıça sözcüğünü kavrayabileceklerini herhalde pek iddia edemeyiz. Bizim o çok akıllı isnatlarımız sınıflandırma konusunda pek bir ustalık gösterir fakat arz edilen nesnelere gerçek anlamlarını yakıştırıp yakıştırmadıkları konusu ise oldukça şüphe götürür. Her neyse, bu heykelciklerin dişi model ve belirli biçimleriyle mutlaka belirli bir anlam ifade etmeleri gerekir. Göreceğiz bakalım. Birlikte merdivenleri inerken devim, şimdi göreceğim nesnenin bir şans eseri bu yüzyılın başlarında bulunduğunu anlatıyordu. Klasik edebiyattan yabancı değildim bu konuya. Orijinal girişin, yeraltı dünyasına açılan kapının, ortasında 4 köşe delikli bir taşla kapalı olduğu ve bu taşın limanın üzerindeki bir tepede yer aldığından haberdardım. Burada bir duvar inşa edilmiş ve giriş koruma altına alınmıştı. Doğuştan usta bir geveze olan rehberim, daha önce binlerce kez yapmış olduğu gibi helezuni merdivenleri ihtiyatla iniyordu. Aşağılara indikçe sessizleşiyordu. Sonunda öyle bir hale geldi ki herhangi bir soru yönelttiğim zaman kulağıma fısıldamaya başladı. Orta katın ana salonuna varınca harika demekten kendimi alamadım ve sordum. Neden buradaki tek ziyaretçi benim? Yavaşça kulağıma fısıldadı. Maltalılar kehanetten korktukları için gelmezler. Otelden turistleri gönderirler ama artık sezon kapandı. Eğer tarihlendirmelerimiz doğru ise bundan 6500 yıl kadar önce inanç sahibi kişiler bu salona gelerek bir sonraki kapıdan girilen kehanet odasında rahiplere gördükleri düşleri yorumlatırlarmış. Bu mekanın olağanüstü akustiği hakkında bir şeyler okumuştum fakat yavaşça fısıldanan birkaç kelimenin bile bir anda büyüyerek bütün her tarafta yankılanması karşısında etkilenmekten kendimi alamadım. Genç dev ne düşündüğümü anlamış gibi elimden tutarak duvardaki oyuklardan birinin önüne sürükledi. Oyuğun tam karşısında bir takım uzun sadalar çıkarmaya koyuldu. Devin çığlıkları en gürültülü bir diskoteye taş çıkartırcasına sanki hi-fi bir sistem kurulmuş gibi dört bir yana dağıldı. En küçük fısıldamaları bile amplifikatörden yayılırcasına diğer bütün oluk ve çıkıntılara kadar yansıyordu. Ben de denemek istedim. Oval oyuğa sokulup uzun bir evet de ben çektim. Sesimi yükselttikçe rezonans artıyor, etkin bir bariton gibi pestere düştükçe de sesimin vibrasyonu ve ekosu her köşeden duyuluyordu. Oyuğun belli bir köşesinden çıkan yankının özellikle berrak olduğu dikkatimden kaçmadı. Sesimi doğrudan o tarafa yönelttim ve sonunda kaya oyuğunun gerçek bir amplifikatör fonksiyonu gördüğüne karar verdim. Gitarın rezonans kutusu gibiydi adeta. Sanıyorum ki kayanın diğer oyuklarla olan görünmeyen bağlantıları sesimi alarak salonun geri kalan kısımlarına da yayıyordu. Yanımda bir bayan olmadığı için deneyemedim ama bu harika amplifikatör yalnızca erkek seslerini böylece yayıyor. Bir kadın ziyaretçi sesini ne kadar yükseltirse yükseltsin akustik etkiyi göstermiyormuş. Malta'yı bir kez de yanımda bir bayanla ziyaret etmeliydim. Gezilerim boyunca üzerimde olağanüstü izler bırakan çok yerler gördüm. Yukarı Mısır'daki kral mezarları ve piramitlerden Türkiye'deki taş anıtlara, Kusko tepelerindeki Saçsayhüman hisarından, Tiahunaku'nun su kanalları ve Paskalya adalarının dev heykellerine varana kadar çok yer gezdim. Fakat bu Haypecium nefesimi kesti. Hepsinden daha bir değişik yerdi burası. Koridorlar, odalar ve ana salondan ayrılan patikalar, küçük odacıklar, iki resimli tavan, kovuklar sanki mükemmel bir planın parçasıydılar. Hem kovuklar hem de sütunlar, kubbeyi taşıyan bütün bölümler masif kaya üzerinde hatasız bir çalışma ürünü sergilemekteydi. Kubbe bile muntazam eğimli monolitlerden oluşmaktaydı. Bütün bunları taş devri insanları mı yaptı diye sordum. Bu şaşkınlığımdan zevk alan devimi. Beresini eline alıp buruşturdu ve uzun bir sessizlikten sonra karşılık verdi. Bütün bunların çekiçle gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Söylüyorlar derken arkeologları kastediyordu. Cevabı şüphe ve tereddüt doluydu. Bu mağaraları her gün geze geze atalarının bu eseri çekiçle açtıklarına ilişkin bir teori geliştirmişti. Cep fenerimi kullanmama izin vermişlerdi. Sütunların kıvrımlarını, oyukları, kubbenin bölümlerini, ustaca çalışma izlerini rahatça görebiliyordum. Oyukları meydana getiren monolitler tabandan boğum yapmadan kıvrılıyorlardı ve zeminle aynı taştandılar. Dahiyane bir yapı tarzının kirişleri gibi üstlerindeki kalan monolitler kıvrılarak kubbede birleşiyordu. Ne tür kehanetlerdi burada söylenenler? 3 mü, 4 mü yoksa 5000 yıl önce mi? Kehanet için başvuranlar Fenikeliler veya Yunanlılar değildi. Mabet binlerce yıl göçmenlerden gizlenmişti. Fenikeli ve Yunanlı fatihler M.Ö. 1400 ile 800 arasında gelmişlerdi. Oysa burada bulunan mezarlar için onlardan 1000 yıl ötesi M.Ö. 2500 gibi bir tarih biçilmişti. Sırık boylu rehberim 3 adım aşağı indirerek bir zamanlar tanrıçanın durmuş olacağı bir oyuya sürükledi. Bir taşla kapalı olan kovuğu işaret etti. Meğer bu tür birçok oyuk daha varmış ve içlerinden insan ve hayvan iskeletleri çıkıyormuş. Bu insan ve hayvanların kurban olup olmadıklarını ise bilen yokmuş. Birkaç bin yıl sonrası için bile korkunç bir fikir olmayı sürdürüyor bu düşünce. Bizim bulunduğumuz orta kat, giriş katının 11 metre kadar aşağısındaydı. Bir 7 basamak daha indik. Şimdi 12 metre aşağıda, bu 3 katlı tarih öncesi kompleksin en alt katındaydık. Son bir adım daha atarak, dikdörtgen bir zindanın ortasına daldık. Efsanelere göre davetsiz konukların, baş belası düşmanların ve insan kurbanların son yolculuklarına çıkarıldıkları yerdi burası. Gönüllü olarak ölüme gidenler de inermiş bu merdivenlerden. Burada karşılaşılan ölüm, 7000 iskelet hala esrarını korumakta. Rehber kitaplarından birinde şunları okudum. Hakkında bir şey bilinmeyen ilkel halkın kehanet merkezi ve yeraltı tapınağı çeşitli bölme ve odalardan oluşur ve toprağın altında kayalardan 3 kat şeklinde oyulmuştur. Bu özlü ve veciz belirlemeye biz de aynen oluklar içinde geçerli olduğu gibi adada mevcut bulunmayan çakmak taşlarından oluşan çekiç ve baltaları eklesek yeridir. Taş devri adını o devir insanların taştan araçlar kullanmalarından alır. Ne var ki Malta'da kireç taşından daha sert olan çakmak taşı mevcut değildir. Üstelik deniz aşırı ülkelerden çakmak taşını adaya taşıyacak deniz filoları da yoktur. Bu tür gemiler henüz sahneye çıkmamıştır. Malzeme sorununun çözülebileceği konusunda inat etsek bile bilmece çözümsüz kalmaya mahkumdur. Halpecum, hangi nedenle yerin 3 kat altında inşa edilmiştir? Üstelik bir de yetenekli bir mimari söz konusudur. Taşa indirilen ilk çekiç darbesinden itibaren hedef belli, çalışmanın akış safhaları planlanmış ve duvarcıların kullanımı koordine edilmiş olmalıdır. Sırf eğlence olsun diye bir taş devri mimarının çalışmasını hayal etmeye çalışalım. Palmiye yapraklarına tanrılar tarafından rüyasında aktarılan çizimler döktürecektir de daha önce izine bile rastlanılmamış kubbe yapımına hangi akla hizmet cesaret edecektir? Gözüpek taş devri mimarımız projesini yer altında 3 kat üzerine oluşturmaktadır. Bütün bu bilgileri nereden bulmuştur? Taşları yontabilmek için gerekli olan yapı iskelesi nereden çıkmıştır? Hem duvarcı ustasını hem de masip kayaları taşıyan iskeleler. Bizim cüretli mimarımız bu şaşırtıcı planlarını kalfalara iletmiş, şu her işi bozan alet edevat sorunuysa bir anda havada kalıvermiştir. Taş devrinin bilinen teknolojisinde bu aletlerin yeri yoktur. Ama ne acı ne acı. Yapı daha önce dediğim akustik sistem ve birinci sınıf bir havalandırma düzeyiyle de geliştirilmiştir. Halpecum gömme bir yapıdır. 3 katlı eseri gezen ister benim gibi yalnız bir turist, isterse yüzlerce kişi olsun, ısıda çok az bir değişiklik olmaktadır. Oysa radyatör gibi bir sürü insanın ulaştığı kapalı yerlerde havanın ne kadar çabuk ısındığı herkesin malumudur. Safliyeni Halpecum'u Türkiye'de derin kuyunun yeraltı şehirleri kadar ayrıntılı bir biçimde donanmıştır. Derinkuyu'da yerin altındaki 13 katta da yazın ve kışın ısı sabittir. Derinkuyu konusunda bilim adamları Hristiyanlık sonrası yıllarında yapmış olduğu üzere ağız birliği etmişlerdir. Sanki o zamanda da adım başı ısı mühendislerine rastlanıyormuş gibi. Bu doğru değildir fakat bu tarihleme hiç değilse birinci sınıf havalandırma sistemi için açıklama olarak kabul edilmelidir. Halpecum konusunda işin bu kadar kolayına kaçamayız. Buranın taş devrinden kalma olduğu tartışmasız kabul olunmaktadır. Taşların yapımı ve işlenmesi ile akustik olayı bir bilmece ise taş devrinin havalandırma sistemi tek kelimeyle şaşırtıcı olmaktan da öte bir durumdur. Halpecum'un 3 katlı olarak inşa edildiği düşünülmüş, daha doğrusu salonlar ve kovuklar birbirlerinden mimari olarak farklılıklar gösterdiklerinden bilim adamları böyle düşünmüşlerdir. Üst kattaki doğal oyuklar genişletilmiş ve perdahlanmıştır. Orta katın ana salonuyla yan odalarında ise henüz açıklanamayan bir çeşit yapay megalitik yöntem kullanılmıştır. Yine de bu açıklama pek bir şey ifade etmemektedir. Akustik düzen ve havalandırma sistemi bütün Hyperdrome için geçerli olduğuna göre söz konusu farklı teknikler eş zamanlı olmalıdır. Bu nedenle ilk mimar da halefleri de işin başından itibaren kompleksin bütünü için kesin bir görüşten yola çıkmışlardır. Eğer taştan bir eser ortaya koyuyorsanız, tadilat ya da restorasyonlar söz konusu olamaz. Bana göre oluklar, tapınaklar ve Hyperdrome bu bölgeye tanrıların elinin değdiğinin bir kanıtıdır. Benim teorimi kavrayanlar için gereksiz fakat eleştirmenlerimin yapacakları ithamlara bir karşılık olmak üzere bir noktayı vurgulamamda yarar var. Ben tanrıların burada çalışmaya koyularak olukları, tapınakları ve Hyperdrome'u inşa ettiklerini iddia etmiyorum. Benim spekülasyonum o tanrıların veya o nesilden gelenlerin taş devri insanının yararlandığı araç ve üstün tekniklere sahip oldukları görüşünden hareket etmektedir. Adaların ilk sakinlerinin tanrıların talebi üzerine neyi neden yaptıklarını bilmeden şevkle çalışmış olmaları da kuvvetle muhtemeldir. Görünürdeki bütün çelişkiler arasında bir bağ var mıdır? Tanrıları, insanları, olukları ve tapınakları bir potada toplayabilir miyiz? Homer, İthaca kralı Odysseus'un 10 yıla aşkın bir zamanla yaşadığı serüvenleri ve başına gelen felaketleri yazar. Mora'nın güneydoğu ucundaki Malea burnunda korkunç bir fırtınaya tutularak sürüklenen gemileriyle birlikte tek gözlü devlerin Kiklopların adasına düşer. Hala Kiklop duvarcılığının eseri olarak tanımlanan taş duvarları inşa ederler. Bilimsel literatürde Kiklopların adasının bugünkü Sicilya olduğu tahmin edilmekteyse de bunun böyle olması şart değildir. Malta ve 3 uydu adası Sicilya'dan yalnızca 95 kilometre uzaklıktadır. Taş yapıları bir parçacık inceleyen herkes benim hissettiklerimi hissedecektir. Yoksa Kiklop duvarcılığının yaratıcıları ile mi karşı karşıyayız? Bu kikloplardan biri olan dev Polypumus, Odysseus'u yakalar ve 12 yol arkadaşıyla birlikte bir mağaraya hapseder. Kapısına da çok büyük bir kaya yerleştirir. Polypemus'un rahatça yerinden oynatabildiği kaya parçasını Odysseus ile 12 arkadaşının kımıldatmaları bile imkansızdır. Polypemus, Tanrı Poseidon'un tek gözlü oğludur ve adadaki diğer tanrılar da tanrıların oğullarıdır. Bir zamanlar gerçek olanın mitolojideki kaydı bu mudur? Çok uzak bir geçmişte Malta'da devler mi yaşamıştır? Bir zamanlar devlerin var olduğunu hiç kimse inkar edemez. Hemen bütün ilkel geleneklerde ve eski metinlerde bu devlerin tanrıların soyundan gökyüzünün çocukları oldukları söylenir. Tekvine göre 5-18 ve devamı Tanrı ile temas halindeki Enoch'un 14. bölümünde şunları okuruz. Neden toprağın çocukları gibi yaptın ve dev çocukların babası oldun? Tekvinin 6-4 bölümünde şöyle yazar. Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar. O günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde iri adamlar vardı. Bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı. Kebranagast'ın 100. bölümünde şöyle bir paragraf vardır. Meleklerle çiftleşen Kabil'in kızları hamile kalıyor fakat hiçbiri doğuramıyor ve ölüyorlardı. Döl yataklarındaki meyvelerin bazıları ölüyor, bazıları ise analarının karınlarını yarıyor ve göbeklerinden dışarı çıkıyorlardı. Bunlar büyüyüp yaşlandıkça dev oluyorlardı. Bu da Eskimoların kitabından. O günlerde yeryüzünde devler vardır. Baruk'ta kesin rakamlar da veriliyor. En yüce yeryüzüne tufanı getirdi ve bütün etten kemikten olanlar ve de 4.090.000 devi yok etti. According to the Evidence adlı kitabımda devlerin ayak izlerinin fosil buluntularının fotoğraflarını vermiştim. Bu da devlerin varlıklarının son kesin kanıtıdır. Boyuna kendi kendimi tekrarlamak istemiyorum fakat tarih öncesi devleriyle ilgili dokümanları sık sık tekrarlamak zorundayım. Aksi takdirde fakat Bay Döniken, devler hiçbir zaman var olmamıştır ki şeklindeki çıkışlara muhatap olurum. İnsanlar doğruluğu kabul edilemeyen şeyleri unutmaya ve değer vermemeye alışkındırlar. Eğer sözcüğünü anlamlı bir biçimde heceleyerek vurgulayalım. Eğer Homer, Odysseus'unda manzum bir fanteziden hareket etmiyor da gerçeklerden söz ediyor idiyse. Eğer Malta, Kiklopların adası idiyse. Odysseus'un yanaştığı yer burası idiyse. Kikloplar düşen meleklerin dünya dışı varlıkların soyundan idilerse. İşte o zaman olukların da, taş tapınaklarında ve Hypogeum'unda bu tanrılar veya onların soyuyla doğrudan bir ilişkisi vardır. Neden mi? Bu oluklardan bir bölümünün Akdeniz'in derinliklerine uzandıklarını, yani son buz devrinden öncesine dayandıklarını hatırlayalım. Klasik arkeoloji açısından o zaman zarfında teknolojik yeteneğe sahip insanlar yoktur. Bu mantıktan hareketle söz konusu mirası bırakanlar taş devri sakinleri değilse kimlerdir? Tanrılar veya soyu Malta'daki varlıklarıyla ilintili olarak bir işaret mi bırakmışlardır? Bu teknik miraslarının dışında Hypogeum örneğinde olduğu gibi giriş kapıları henüz keşfedilememiş bir takım tohum bankaları da bırakmış olabilirler mi? Yoksa ana tanrıça bilmecenin son anahtarı mıdır? Gezegenimizin eski yöneticilerinin gövdelerinden alınmış, son derece iyi korunan hücreler, kayaların altındaki megalitik mezarlarında bizleri mi bekliyor? Günün birinde mumyalanmış devlerin tabutları mı bulunacak? İleri sürdüğüm bu fikirler aşırı değildir ve belirli bir esasa dayanmaktadır. Firavunlar, Çin, Japon ve İnka imparatorları en eski zamanlardan beri değişik biçimlerde mumyalanma işlemine tabi tutulmuşlardır. Öyleyse tanrıların oğulları olan devlerde dünya dışı yaratıkların soyundan gelen bu ilk nesilde aynı yöntemleri neden kullanmış olmasın ki? İlk zeki insanlar uzay yolculuğuna çıkan tanrıların çocuklarıysalar şüphesiz göksel babalarından bir takım bilgiler edinmiş ve belki de şöyle bir emir almışlardır. Beden hücrelerinizi muhafaza edin. Onları günün birinde kendi suretinizde varlıkların üretiminde kullanacaksınız. Malta yolculuğumuzun fotoğraflarını dosyalarken birlikte çalıştığımız Billy Dunenberger ilginç bir noktaya dikkatimi çekti. Maltalı ana tanrıçanın tüm heykelcikleri gebe kadınları tasvir etmekteydi. Karınları sanki 300 doğuracakmışçasına şiş, buna karşılık kalçaları da hemen hemen hiç yok gibiydi. Gövdelerinin alt kısmı hiç kullanılmıyormuş gibi yağlıydı.